Ayrım 29. İkinci bölüm, yazım kuralları. Yazım kurallarının arkasından noktalama imlerini, parantez içinde işaretleri göreceğiz. Ama bu ikisinden önce birçok öğrencinin baş belası saydığı bir konuya değineceğiz. Uluslararası dil biliminde adı fonetik olan, benim size basitçe anlatacağım ses bilgisi. Göreceksiniz ki ünlü yalnızca gösteri ve sanat dünyasının yıldızları için kullanılan bir sözcük değil. Zaten ün Anadolu'nun çeşitli yörelerinde de kullanıldığı gibi ses anlamına geliyor. Kardeşine ünle de sofraya oturalım diyen ana, medya dünyasının yıldızcıklarını aklının ucundan bile geçirmez. Ün ses demekse ünlü, sesi olan, sesli demek. Kimi dil bilgisi kitaplarında da gördüğüm için konunun derinliklerine dalmadan önce bir uyarı yapmayı boynumun borcu saymaktayım. Şimdi ünlü ünsüz diye inceleyeceğimiz şeyler asla ve asla harf değildir. Nedir? Ağzımızdan çıkan, kulağımızın duyduğu şey, yani ses. Burada konunun biraz dışına çıkmama ve azıcık bilgeçlik taslamama lütfen izin verin. Biz defalarca alfabe değiştirdik. Dil değiştirmedik ama. En son 1 Kasım 1928'de kimilerinin hala Latin harfleri dediği, bana sorarsanız şu an hesabıyla 3 çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir kullandığımıza göre çoktan bizim olmuş Türk harfleri, Türkçenin harfleri sayabileceğimiz harfleri kullanmaya başladık. Neyse, harfler değişti ama dil hep Türkçeydi. Yalnızca aynı sesleri farklı işaretlerle yazdık. Türkçede bir A sesi, bir İ sesi her zaman vardı. Hatta yalnız Türkçede değil, bütün dillerde bu sesler var. İşte biz bunların üstünde duracağız. Akciğerimizdeki havayı ağız boşluğundan geçirirken biçimlendirmemizden söz açacağız. Yoksa bizim A harfiyle gösterdiğimiz sesi Arap alfabesi kullananlar elif harfiyle gösteriyor. Yunan alfabesi kullananlar alfa harfiyle, Kiril alfabesi, Uzak Doğu alfabeleri kullananlar kendilerine özgü harflerle. Sesler hep aynı ama işaretleri değişiyor. Harf dediğimiz o değişen işaretler. Ünlülere de, ünsüzlere de ses diyoruz. Ama hemen şunu söyleyeyim, bunların bir bölümünün gerçekten kendi sesi var. Ünlü olanlar bunlar. Bir bölümü ise sesi oluşturacak havanın bir takım engellere takılmasıyla çıkarılabiliyor. Daha doğrusu çıkarılamıyor. Takıldığı yerden onu kurtarmak için hemen arkasından bir ünlüyü yardıma yolluyoruz. O ünlü onu takıldığı yerden kurtarıp daha anlaşılır bir ses haline geliyor. Şunu demek için uğraşıyorum. Yanına e falan getirmeden mesela m sesini çıkarmayı deneyin. Dudaklarınızı birleştirdiniz. M. Boğulursunuz. Ünsüz işte bu. Kendi sesi olmadığı için kendi başına çıkarılamıyor. Biz ünsüzlerimizi çıkarmak için yanına e sesi getiriyoruz. Harflerimizi okumak için de böyle yaptığımızı daha sonra söylemeyi unutabilirim diye burada söyleyeyim. T diye bir harf gördüğünüzde onu T diye, V diye bir harf gördüğünüzde V diye okuyorsunuz da bu iki harfi yan yana gördüğünüzde neden TV diye okuyorsunuz diye sormuş muydum? Şimdilik sormamış olayım. Ses bilgisi, parantez içinde fonetik. Türkçe'de sesler iki bölümde toplanır. Ünlüler A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Ünsüzler yukarıdakilerin dışında kalan bütün sesler. Ünlüler çıkarılışları esas alınarak üç farklı ölçüte göre gruplandırılabilir. dilin durumuna göre, dudakların durumuna göre ve alt çenenin durumuna göre. Dilin durumuna göre kalın A, I, O, U. Kalın ünlülerde dil kavisli durumdadır. Soluk dilin kavisine çarpar ve arka damaktan çıkar. İnce E, I, Ö, Ü. İnce ünlülerde dil yatay durumdadır. Ses ön damaktan çıkar. Bu sesleri çıkarırken dilin gerçekten benim söylediğim durumda olup olmadığına bakabilirsiniz. Önce A, hemen arkasından da E deyin. Hatta yineleyin bunu. Dilinizin ağız içinde nasıl kamburlaştığını, sonra da kürek gibi öne doğru uzadığını fark edeceksiniz. Bu arada çıkardığınız sesleri başkalarının duymamasına dikkat edin. Arka arkaya çıkarılan A, E sesleri uzaktan A, İ gibi duyulabilir ve kötü olur. Türkler tembeldir demeye dilim varmıyor ama dilimizi hareket ettirmeye üşendiğimiz için büyük ünlü uyumunu icat ettiğimiz de ortada. Dili bir geri çek, bir ileri uzat. Zor iş. Kim uğraşır demişiz besbelli. Dil belli bir durumdayken ne söyleyeceksek hepsini arka arkaya söyleyip bitirmeye çalışmışız. Kaç çocuğa sahip olmak istiyorsak, beşik ortadayken tümüne sahip olmaya çalışanlar da bizleriz ya, dil işinde de bu böyle. Büyük ünlü, parantez içinde, kalınlık incelik uyumu. Sözcüğün ilk, parantez içinde kök hecesi, kalın ünlü taşıyorsa, sonrakilerin ünlüleri de kalın, ince ünlü taşıyorsa, sonrakilerin ünlüleri de ince olur. Kök asıldır. Ek köke göre, kökün içinde taşıdığı ünlülere göre biçimlenir. Tembelliğin kaynağı da işte budur. Türkçe, dil kökte nasıl bir biçim almışsa, ekte de o biçimin sürmesini ister. Top, kalın kök, toplamak. Ek, ince kök, eklemek. Başlangıçtan beri Türkçe'de bu uyum vardı. Buna karşın bu uyuma uymayan sözcükler de bulunur. Kardeş, anne, hani, hangi, elma, şişman. Kardeş sözcüğünün karındaştan, parantez içinde, aynı karında yatan geldiğini herkes bilir. Bu sözcük kimi yörelerimizde hala kardeş, hatta kardeş biçiminde söylenirken standart dil AE geçişini çok seven İstanbul ağzını esas almıştır. Ananın anne olma öyküsü ise daha ilginç. Çocuk dilinden alınan bir sözcük anne. Hep çocuklar büyüklerin diline özenecek değiller ya. Ünsüzleri ikizleyerek söyleyen baba yerine babba, ana yerine anne diyen bebeklerin söyleyişi, kendi söyleyişlerinden daha kibar gelmiş büyüklere ve o söyleyişi benimsemişlerdir. Ana, anne, kanı, hani, kangı, hangı, hangi, şişman, iki şey arasında kalın ünlü incelir, şişman. Ünlülerin üç ölçüte göre gruplandığını söylemiştik. Dilin durumunun dışındaki diğer iki ölçüt, dudakların ve alt çenenin durumu. Dudakların durumuna göre düz. A, E, I, I. Dudaklar düzken çıkan seslerdir. Yuvarlak, O, Ö, U, Ü. Dudaklar yuvarlakken çıkan seslerdir. Gerçekten bu sesleri çıkarırken dudaklar yuvarlaklaşır. İnanmayan bu sesleri ayna karşısında çıkarıp dudaklarının nasıl da yuvarlak bir biçim aldığına bakabilir. Alt çenenin durumuna göre dar, A, çene darken yani ağız hemen hemen kapalıyken çıkan seslerdir. ı, i, u, ü. Geniş, a, e, o, ö. Çene genişken, yani ağız açıkken çıkan seslerdir. Buna inanmayan da baş parmağıyla işaret parmağını çenenin iki yanına koyarak bu sesleri çıkarmayı deneyebilir. Çene öne doğru gelirken iki parmağın arasında kalan mesafenin nasıl daraldığını, geriye çekilirken nasıl genişlediğini gözlemleyebilir. Dudakların ve alt çenenin durumuna bağlı olarak sonradan ortaya çıkan bir uyum daha vardır dilimizde. Küçük ünlü, parantez içinde, düzlük, yuvarlaklık uyumu. Büyük ünlü uyumunu herkes bilirdi, nedense küçüğünü bilen pek azdır. Oysa büyük ünlü uyumu nasıl kalından sonra kalın, inceden sonra ince ünlünün gelmesi demekse, küçük ünlü uyumu da kabaca düzden sonra düz, yuvarlaktan sonra yuvarlak ünlüsünün gelmesi demektir. Türklerdeki dil tembelliğine ek olarak bir de dudak tembelliğinden söz etmek gerekecek galiba. Dilimizi bir ileri bir geri oynatmaya üşendiğimiz gibi dudaklarımızı da bir toplayıp bir germeye üşenmişiz besbelli. Küçük ünlü uyumu büyük ünlü uyumundan bağımsız olarak düşünülemez. Büyük ünlü uyumunun büyük olmasının nedeni hem Türkçenin en eski, en köklü hem de kapsamı en geniş uyumu olmasıdır. Yani baskın olan büyük ünlü uyumudur. Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcüğün küçük ünlü uyumuna uyup uymadığına bakmak gerekmez. Küçük ünlü uyumuna uyan bir sözcük büyüğüne zaten uyuyor demektir. İç içe iki daire düşünün ya da daha iyisi bir yumurtayı düşünün. Yumurtanın kendisi büyük ünlü uyumu, sarısı ise küçük ünlü uyumu. Sarısında bir noktayı işaretlersek, o aynı zamanda yumurtanın içinde de olmaz mı? Küçük ünlü uyumuna uyan sözcük, büyük ünlü uyumuna da uyuruyor demektir. Küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük, yumurtanın beyazında olan bir nokta, pekala büyük ünlü uyumuna uyabilir. Beyazı da yumurtanın içindedir çünkü. Küçük ünlü uyumu üç kural halinde özetlenebilir. Türkçe'de düz ünlülerden sonra düz ünlüler gelir. A, A'dan sonra A, I. Taşla, taşlı. E'den sonra E, I. Kel, E, kel, i. I'dan sonra a, ı. Kışla, kışlık. İ'den sonra e, i. Kile, kil, i. Türkçe'de o ve ö ünlüleri yalnızca ilk kök hecede bulunur. Bu kural herhangi bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını denetlemek için kullanabileceğimiz kadar geneldir. İçinde ilk hecenin dışında o ve ö ünlüleri taşıyan sözcükler Türkçe değildir. Bunu söylerken yor ekini dışta tutuyoruz. Yor bildiğiniz gibi isyancı ekiydi Türkçenin. Ek olduğuna göre daima son hecelerde bulunması da kaçınılmaz. Aklınıza gelen sözcükler neler? Radyo, solo, koro, televizyon, kamyon, otobüs, doktor, konvoy, kanyon, balo, baro. Hatta çoğumuzun Türkçe sandığı horoz, Farsçadır, hiçbiri Türkçe değil. Türkçe'de yuvarlak ünlülerden sonra ya dar yuvarlak ya düz geniş ünlüler gelir. O'dan sonra A, U, top A, top U. Ö'den sonra E, Ü, göze, gözü. U'dan sonra A, U, kuş A, kuş U. Ü'den sonra E, ü, kül, e, kül, ü.